Ayrım 8, sayfa 127. Parti kapatmayla yetinmiyorlar. Partilerin en çok arzuladıkları şey iktidar olmaktır. Çünkü programları ve amaçları göz önünde tutularak komünist, faşist, sosyalist, sosyal demokrat, şeriatçı, cumhuriyetçi ne şekilde adlandırılırsa adlandırılsın, partiler iktidara ortak olmadan programlarını uygulayamazlar. Kurulu düzeni yıkmak veya değiştirmek iddiasında bulunan partiler ise o düzeni ne değiştirebilirler ne de yıkabilirler. Lenin'i, Mussolini'yi, Hitler'i, Humeyni'yi, Mustafa Kemal'i düşünün. İktidarı ele geçirmeyi veya ortak olmayı başaramasalardı, ülkelerinde düzen değişikliğini gerçekleştirebilirler miydi? Geçtiğimiz yıllarda Avusturya'da Haider'in partisi seçimlerde en çok oyu almıştı. Bu partinin iktidara ortak olması ve Haider'in başbakan olması söz konusuydu. Irkçı olarak bilinen bir partinin iktidara ortak olması istenmediğinden belli başlı demokratik ülkeler bu durum gerçekleşirse Avusturya'yı boykot edeceklerini söylediler ve baskı ile sonuçla aldılar. Zira seçim sonuçlarına saygı bahanesiyle de olsa ırkçı bir partinin tüm demokratik kurumlarda kadrolaşıp demokratik düzeni tahrip etmesine izin verilemezdi. Başka bir deyişle militan olmayan demokrasiler kendilerini koruyamazlardı. Şeriatçı, bölücü, ırkçı partiler hangi ülkede olursa olsun bir defa iktidara ortak oldular mı, iktidarın nimetlerinden yandaşlarını da yararlandırarak, daha iyi kadrolaşarak bir veya iki seçim sonra mutlaka tek başlarına iktidar olurlar. Hele emperyalist devletlerin ve bizdeki gibi dış güdümlü tarikatların ve iş adamlarının, dolayısıyla şeriatçı görüşleri savunan medyanın en etkili kesiminin de desteğini sağlarlarsa, yaptıkları tahribat ne olursa olsun iktidardan uzaklaştırılmaları imkansız denecek kadar güçtür. 21 Ekim 1993 tarihli Sabah gazetesinde İngiltere'de Sinn Féin partisine karşı alınan önlemler şöyle açıklanıyor. İngiltere hükümeti 1988 yılında koyduğu yasaklamanın gerekçesi olarak radyo ve televizyonlarda söz söyleme fırsatının terör örgütlerini cesaretlendirdiğini ve teşvik ettiğini ileri sürmüş, onları bu kolay propaganda aracından mahrum etmek gerektiğini belirtmişti. Yayımlanan listede adı yer alan paramiliter ve terör örgütlerini destekleyen ya da başka kişileri böyle bir destek vermeye çağıran her türlü ifadenin yayınlanması yasaklanıyordu. Aynı zamanda bu tür örgütleri herhangi bir sıfatla temsil ettiği bilinen kişilerin sadece terör değil, başka her konudaki görüşlerini de radyo ve televizyondan aktarmak yasaktı aynı yasaya göre. Bu ikinci nokta İngiltere örneği açısından çok önemli. Çünkü 1. Sinn Féin gibi IRA ile bağlantılı olduğu bilinen ama gene de yasal bir partinin sadece terör değil, başka her konuda açıklama yapması engelleniyor. Örneğin bu parti kadın hakları, posta hizmetleri ya da eğitim gibi konularda da radyo ve televizyonda temsilcilerini konuşturamıyor. 2. İngiltere'deki uygulamanın bir özelliği terörü destekleyen veya terörle bağlantılı kişilerin medyada seslerinin duyulmasına getirilen yasak. Bunların görüşleri ancak alt yazıyla veya aktörlere seslendirerek aktarılabiliyor. İngiltere'de televizyonda Nelson Mandela ile yapılan bir görüşmeye bile yayın yasağı konulmuştur. Bu görüşmede Mandela şu sözleri söylemişti. IRA kendi mukadderatını belirlemek üzere kurtuluş mücadelesi yapmaktadır. Onlar yabancı bir devlet olan İngiltere'nin sömürgesinden kurtulmak istemektedirler. Biz sömürgeciliğin her türüne karşıyız. Buna karşı mücadele edenleri destekliyoruz. Hükümetin görüşü. Terörle ilgili yayın yasağının 5. yılında süren tartışmalara cevap veren eski Kuzey İrlanda Bakanı ve şimdiki Kültür Bakanı Peter Brook, terör örgütleriyle onların taraftarlarının hala silahlı mücadeleyi ve adam öldürmeyi meşru siyasi araç olarak gördüğü bir ortamda söz konusu yayın yasağını kaldırmayı düşünemeyeceklerini söyledi. Brook'a göre demokratik bir toplumda meşru ve yasal siyasi amaçlar için radyo ve televizyonları kullanmakla, aynı araçları şiddeti ve terörü haklı göstermeye alet etmek arasında büyük bir fark bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Brook, yürürlükteki yasağın asla sansür sayılamayacağını vurguluyor. Radyo ve televizyon gazetecilerinin tıpkı yazılı basındaki meslektaşları gibi aynı haklara sahip olduğunu ve terör örgütlerinin görüşlerini kamuoyunu bilgilendirmek üzere aktarmakla hala serbest olduklarını da kaydediyor. Bakan, muhafazakar hükümet olarak teröristlerin ve yandaşlarının demokrasiye saygılı insanlarla aynı yayın haklarından yararlanmaması gerektiği ilkesinin kamuoyunda hala esaslı destek gördüğüne inandıklarını belirtiyor. Bilindiği gibi düşünce özgürlüğü ile bağdaşmayan hallerin başında sansür uygulamaları gelir. Kuzey İrlanda'da 1971-1994 yılları arasında terör olayları ile bağlantılı olarak radyo ve televizyona yayın yasağı konulmuştur. Aynı yasak 1988-1994 yılları arasında bütün İngiltere'de uygulanmıştır. İngiliz basını ise bu dönemde örnek bir sorumluluk duygusu sergilemiş ve terörle bağlantılı olarak toplumda karmaşa, galeyan ve heyecan uyandırıcı yayınlar yapmaktan özenle kaçınmıştır. Halen bu ülkede suçu destekleyen ve devlet otoritesini tahribe yönelik yayınlar yapılması yasaktır. İngiltere'deki bu yasaklarla mücadele etmeye yeltenenler de olmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülen Betty Purcell ve arkadaşları davası No. 89/1404'e göre bir örnek olarak değinmek istiyorum. Bayan Betty Purcell ve 16 arkadaşı televizyon veya radyo gazetecisi olup Ulusal Gazeteciler Birliği ve Sınai Meslek Hizmetleri Teknik Birliği adlı iki sendika üyesidirler. Şikayetçiler 1960 tarihli Radyo İdaresi Kanunu'nun 31. maddesinde yapılan değişiklikle ifade özgürlüğü hakkının kısıtlandığını ileri sürmektedir. Buna göre bakan emriyle suç övücü ya da devlet otoritesini zayıflatıcı bulunan yayınların yasaklanması öngörülmektedir. Yayın yasağı 12 ay yürürlükte kalabilmekte ve İrlanda Parlamentosu kararıyla uzatılabilmektedir. 1989 tarihli bakan kararı ile yasaklanan yayın konuları şöyleydi. IRA, Sinn Féin, Republican Sinn Féin, Ulster Defence Association, Irish National Liberation Army, INLA adlı örgütlere ilişkin her türlü yayın yasaktır. Kuzey İrlanda'da yürürlükte bulunan 1978 tarihli kanun uyarınca yasaklanan her türlü örgüt hakkındaki yayınlar da yasaktır. Bir siyasi partiye ayrılmış olup da Sinn Féin veya Republican Sinn Féin adlı örgütler hesabına veya onlarca gerçekleştirilen veya onları destekleyen, teşvik eden, öven yayınlar da yasaktır. Sinn Féin ve Republican Sinn Féin'i temsil eden veya o iddiada bulunan kişilerin bulunduğu her türlü yayın yasaktır. Komisyona adı geçenlerin ifade hürriyeti ve bilgilendirme hakkı adına yaptıkları başvurular, sınırlamaların demokratik bir toplumda terörle mücadele için zorunlu tedbir niteliği ortaya konulduğu gerekçesiyle komisyon tarafından dayanaktan yoksun bulunmuştur. Profesör Doktor Tekin Akıllıoğlu, Terör ve İnsan Hakları, İnsan Hakları Merkezi Dergisi Kasım 1995 sayfa 18 ve devamı. Aynı şeyleri biz yapsaydık lehimize karar çıkar mıydı? AİHM'nin Türkiye gibi ülke bütünlüklerini korumalarında yarar görmedikleri ülkelere daima çifte standartlı uygulama yaptıklarını, bu mahkemenin aslında bir siyasi heyet olduğunu, hakimlerinin seçimi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bile ters düşen kararları göz önünde tutulduğunda hiçbir zaman gözden uzak tutmamamız gerekir. Anayasa dışı eğilimleri olan partilere karşı zamanında yasaları doğru dürüst uygulayamayan ülkeler de olmuştur. Siyaset bilimiyle uğraşanların ortak kanaati şu, aslında Hitler rejimini yaratanlar korkak hakim ve savcılardır. Bölücü parti ve akımlara karşı yasal tedbirler almamanın sonuçları tarihe Belçika örneği olarak geçecektir. Belçika 1831'de üniter bir devlet olarak iki halkın birliğinden doğdu. Hollandaca yani Flemenkçe konuşan Flamanlar ve Fransızca konuşan Valonlar. Bir de Almanya sınırına yakın bölgede Almanca konuşan 100 bin kişilik bir topluluk var. Devlet kurulurken resmi dil Fransızca kabul edildi. Çünkü sadece Valonlar değil Flamanların çoğunluğu da o dönemin küresel dili olan Fransızcadan yana tavır koydu. Üstelik Valon bölgesi kömür ve demir çelik işletmeleri sayesinde zengindi. Flaman bölgesi ise tarımla karnını doyurmaya çalışıyordu. Gel zaman git zaman 2. Dünya Savaşı sonrası dengeler alt üst oluverdi. 1960'larda patlak veren kömür ve demir çelik krizleri Valon bölgesindeki işletmeleri iflas ettirdi. Buna karşılık gelecek vaat eden sektörlere yüklenen Flamanlar daha zengin dolayısıyla daha söz sahibi konuma geldiler. Sonuç, Flamanca ya da 1800'lerin sonunda ikinci resmi dil olarak tanınmıştı, günlük yaşamda hak ettiği önemin verilmesini istemeye başladılar. Kabul ettirdiler, bunu bölgelerin ana dillerine göre ayrılması talebi izledi. Nüfusun dolayısıyla siyasi temsilin çoğunluğu onlardaydı. Flamanlar %60, Valonlar %40. O sayede bu istekleri de yerine geldi. Daha sonra devletin bu yeni siyasal haritaya göre yeniden yapılandırılması talebi geldi. Yani üniter devletten federal devlete geçiş. O da oldu ve şöyle bir tablo ortaya çıktı. Belçika'da başkent Brüksel'de görev yapan federal hükümet ve meclis ile senatodan oluşan parlamento bulunuyor. Ayrıca Flaman topluluğu ve Flaman bölgesi parlamentosu ile hükümeti, Valon bölgesi parlamentosu ve hükümeti, Brüksel bölgesi Flaman ve Valonların karışık yaşadıkları bölge parlamentosu ve hükümeti, Fransız topluluğu parlamentosu ve hükümeti, Almanca konuşanlar topluluğu parlamentosu ve hükümeti de var. Yani 10,5 milyon nüfuslu ülkede 6 parlamento ve 6 hükümet cirit atıyor. O kadarla da kalmıyor. Özellikle Flamanlar kendi bölgelerinde tüm kamu kurumlarında Fransızca hizmet verilmesini suç haline getirdi. Trafik işaretlerinden dükkan tabelalarına kadar yaşamın tüm alanlarında Fransızcanın kökünü kazıdı. Geriye ortak değer olarak kala kala bir kral kaldı, bir milli takım, bir de bira ve çikolata. Geçenlerde Kral II. Albert'in katıldığı törende Flamanlar "Batsın Belçika" sloganları attılar. Tıpkı İspanya'da birliğin simgesi olan Kral Juan Carlos'un portrelerinin Basklılar tarafından yırtılması, yakılması gibi. O yüzden önümüzdeki dönemde Türkiye'de dil tartışmaları kültürel alandan çıkarılıp siyasal talebe dönüştürülürse ve de bu devlete yeni model biçme çabalarıyla gündeme getirilirse işin nereye varabileceğini kestirmek için Belçika örneğini hep aklınızda tutun. Erdal Şafak, Siyah Sarı Kırmızı, Sabah Gazetesi, 19 Kasım 2007. Parti kapatmalarına İspanyol modeli. Avrupa Konseyi'nin danışma organlarından biri durumunda ve aslında bir think tank kuruluşu olan Venedik Komisyonu'nun 11 Aralık 1999 tarihinde kabul ve 10 Ocak 2000 tarihinde deklare ettiği parti kapatmalarına ilişkin metnin parti kapatmalarını zorlaştırmak için anayasamızda yapılacak değişikliklerde esas alınması gerektiğinin yoğun şekilde propagandası yapılmaktadır. Bugüne kadar Venedik Komisyonu kriterlerini esas alarak anayasa veya siyasi partiler yasalarında değişiklik yapan hiçbir ülke olmamıştır. Aksine İspanya parlamentosunun her iki kanadı 29 Haziran 2002'de kabul ettiği siyasi partiler yasasıyla parti kapatmalarını kolaylaştırdığı gibi bu konuda yetkili olan yüksek mahkemeye, yani İspanya Yargıtay'ı, yasaklanması istenen parti hakkında kararını vermeden önce geçici tedbir olarak faaliyetlerinin durdurulmasına karar verme yetkisi tanınmıştır. İspanya'da olanları Şubat 2008'de Bilgi Yayın Evi tarafından çıkarılan AKP Çoktan Kapatılmalıydı adlı eserimde ayrıntılarıyla açıklamıştım. Yardımcı doçent doktor Yüksel Metin ve Veysel Dinler'in Aylık Hukuk Dergisi Terazi'nin Nisan 2008 sayısında İspanya'da Batasuna Partisi'nin yasaklanması başlıklı yazısında verilen bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yargıç Garzón, Batasuna yöneticilerinin en az 3 yıl boyunca her türlü siyasal eylemde bulunmalarını men etmiş, partinin her türlü miting ve gösteride bulunmasını yasaklamıştır. 27 Ağustos 2002 tarihinde Bask bölgesi yerel polisi, Batasuna'nın Bask bölgesindeki bütün bürolarının kapatılmasını sağlamıştır. Elektrik, su ve telefon şirketlerine parti bürolarına hizmet sağlanmaması için talimat verilmiştir. Partinin bürolarının yanında web sitesi çeşitli şirketler 70'ten fazla lokal kapatılmıştır. Batasuna Partisi'nin nakit dahil bütün mal varlığının devlet hazinesine geçmesi kararlaştırılmıştır. Batasuna Partisi'ne mensup olan 60 tane şehir ve kasabanın belediye başkanlarının görevine son verilmiştir. Eski yöneticilerin parti adına konuşmaları veya milletvekillerinin parlamento grubu oluşturmaları kesinlikle yasaklanmıştır. Batasuna'nın başka bir isimle yeniden kurulmaması için partiyle ilgili olan bütün dokümanlar polis marifetiyle mahkemeye getirilmiştir. 1977 yılından beri İspanya Yargıtayı ilk defa bir partiye karşı yasaklama işlemi uygulamıştır. Onur Öğmen'in Taha Akyol'a gönderdiği mektupta şu hususa değiniliyor. Milliyet Gazetesi, 21 Mart 2008. 2001 yılında Alman Milli Partisi'nin NDP kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne dava açılmış ve başta eski Alman Başbakanı Schröder olmak üzere birçok politikacı bu partinin kapatılmasını desteklemişlerdir. Alman Anayasa Mahkemesi 2003 yılında kapatma önerisini reddetmiş, buna gerekçe olarak Alman makamlarının partinin üst kademelerine bazı ajanlar sızdırılmış olmasını ve parti adına yapılan açıklamaların bir bölümünün bu ajanlar tarafından yapılmış olmasını göstermiştir. 2005 yılında aynı partinin kapatılması gündeme gelmiş ve Alman Hristiyan Demokrat Partisi'nin genel sekreteri de bu girişimi desteklemiştir. Görüldüğü gibi anayasal düzenlerine ve ülke bütünlüklerine karşı tehlike oluşturmaya başlayan siyasi partiler hakkında tehlike bizdeki boyutlara ulaşmasa bile her demokratik ülkenin yüksek mahkemeleri ve gerçek devlet adamları gereğini zamanında yapmaktan çekinmiyorlar. Kapıyı zamanında mandallamak gerekir. Yoksa... hukuk ile aldatanlar. Anayasal düzenimize ve toplumumuza zarar verenlerin başında Allah ile aldatanlar ile hukuk ile aldatanlar geliyor. Bir avukatımız hukuk ile aldatanlar üç grupta toplanıyor. 1. Fethullah Gülen cemaatinin güdümüne girmiş hukukçular. 2. ABD ve AB fonları ve kuruluşlarının beslediği hukukçular. 3. Siparişçi hukukçular diyor. Allah ile aldatanların maskelerini Yaşar Nuri Öztürk başarılı bir şekilde düşürmeye devam ediyor. Hukuk ile aldatanların maskelerini düşürme görevini üstlenenler ise sadece Kemalist hukukçular. AKP kapatma davası açıldığından beri bir hukukçular korosu faaliyette. Parti üyeleri ve yöneticilerinin kapatma nedeni olabilecek eylemleri kesinleşmiş yargı kararlarıyla saptansın diyorlar. Bana kapatma nedenlerinin kesinleşmiş yargı kararlarıyla saptandığı tek bir demokratik ülke göstersinler, hukuk fakültesinden verilen diplomamı yırtacağım. Demokratik ülkelerde teröre destek vermeyen hiçbir parti kapatılmıyor. Parti kapatmalarında bağlayıcı olan Venedik Komisyonu kriterlerinin esas alınması gerekmektedir diyorlar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'ne sunduğu 14 Mart 2008 tarihli esas hakkında görüşünde bu görüşleri ileri sürenlere adeta bir hukuk dersi veriyor. Venedik Komisyonu eski Doğu Bloku ülkelerinde yaşanan rejim değişikliği sonrasında bu ülkelerin demokratik bir anayasa yapımına katkı sağlamak amacıyla kurulmuş Avrupa Komisyonu'nun bir danışma organıdır. Bu nedenle tespit ettiği ilkeler tavsiye niteliğinde olup bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Nitekim 1999 yılında Venedik ilkelerinin oluşturulmasından sonra İHAM tarafından sonuçlandırılan Refah Partisi kararında söz konusu ilkeler yönünden bir inceleme yapılmamış, atıfta bulunulmamıştır. Diğer yandan Venedik Komisyonu raporunda yer alan yasaklama ilkeleri yalnızca şiddet ile sınırlı değildir. Yasaklama ilkeleri arasında ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlük de bulunmaktadır. Laikliğin dinsel hoşgörüyü sağlayan, güvence altına alan bir ilke olduğu gerçektir. Venedik Komisyonu belgesine ve İHAM kararlarına dayanarak Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, AKPM, parti kısıtlamaları konusunda aldığı 17 Temmuz 2002 tarihli 1308 sayılı kararında 11 Eylül olaylarının gösterdiği üzere fanatizm ile ekstremizmin demokrasi için tehlikelerinin göz önünde tutulması gerektiği vurgulanmış, Venedik ilkelerinden farklı olarak bir parti sivil barışı ve demokratik anayasal düzeni tehlikeye sokuyorsa, bu amaca ulaşmak için demokratik yolları kullanıyor olsa dahi kapatılabileceği kuralını getirmiştir. Konunun gerçek uzmanlarının görüşleri de farklı değil. Türkiye'nin İHAM'daki eski avukatlarından Profesör Bakır Çağlar kendisiyle BBC Türkçe servisinin yaptığı bir söyleşide Avrupa'daki parti kapatmaları ile ilgili olarak "Hepsinin ortak bir noktası var. Demokratik toplum düzeninin korunması. Türkiye açısından soruna baktığımızda Strasbourg Mahkemesi, İHAM, demokratik toplumu da Türkiye'nin öznel koşullarını dikkate alarak bir çeşit yeniden okumasını yapıyor. Bu örtünme davasında da görüldü, parti kapatma davasında da görüldü." Yener Lütfü Mert, Cumhuriyet döneminde kapatılan siyasi partiler, İlkim Yayınları, Mayıs 2008, sayfa 150. Eski İHAM yargıcı Rıza Türmen, Kriter Demokrasi başlığı ile yazdığı makalede şöyle diyor. Milliyet Gazetesi, 19 Mayıs 2008. Venedik Komisyonu devletlere tavsiyelerde bulunan danışsal, tavsiyelerinin bağlayıcı niteliği olmayan Avrupa Konseyi'nin bir organıdır. İHAM Refah Partisi davasına partinin amaçlarının demokratik bir toplum kavramıyla bağdaşmadığı sonucuna vardı. Siyasal partiler şiddete başvurma yöntemini açıkça benimsemeseler de amaçları bakımından demokrasiye bir tehdit oluşturdukları takdirde kapatılmaları sözleşmenin ihlaline yol açmaz. İHAM'ın Refah Partisi kararında üzerinde önemli durduğu bir konu da şudur. Laiklik ilkesi hukuk devleti, insan hakları ve demokrasi ile uyum halindedir. Laiklik ilkesine aykırı davranışlar, sözleşmenin din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin 9. madde tarafından korunmaz. Sonuçta İHAM'ın Refah Partisi kararında demokrasi ile bağdaşmadığını belirttiği kavramlar özellikle şeriat ve çok hukukluluktur. Şiddete başvurma ise ikinci plandadır. Hukuk ile aldatanların şerrinden vatandaşlarımızı ve cumhuriyetimizi korumak için zaman zaman hukuk dersi vermeye devam edeceğiz. Anayasa Mahkememiz baskı altında. Anayasa Mahkememizin ağır bir baskı altında tutulduğunu herkes biliyor. Merak edilen husus mahkemenin bu baskılara boyun eğip eğmeyeceği. Bu konuda yazılan üç önemli yazıdaki görüşleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 1. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Ria Oomen-Ruijten, Avrupa standartlarından söz ederken Avrupa'da en önemli yargı kurumunun AİHM olduğunu ve onun geçmişte verdiği kararlar ve gerekçelerini umursamıyor. Ben başsavcıların Türkiye'deki kadar özgür olduğu başka bir ülke tanımıyorum derken, Portekiz'de bir vatandaşın bile partilere kapatma davası açma hakkı olduğunu, şu anda İspanya'da iki parti kapatma davası açılmış ve mahkeme kararıyla bu partilerin 9 Mart 2008'deki milletvekili seçimlerine katılmasının yasaklanmış olduğunu hiç mi hiç hatırlamıyor. Acaba Avrupa standartlarına göre bu ülkelerin yasalarına ve mahkemelerine de aynı alayları ve sert uyarıları yaptılar mı? Yoksa Türkiye'yi ve yüksek mahkemelerini şamaroğlanı mı sanıyorlar? Anayasa Mahkememizden istedikleri hukukun üstünlüğüne saygı aslında tam kendilerine gerekiyor. Ruhat Mengi, Garip Benzerlikler, Vatan Gazetesi, 23 Mayıs 2008. 2. Anayasa Mahkememiz üzerinde akıl almaz bir baskı oluşturuldu. Anayasa Mahkemesi üyeleri de süpermenlerden oluşmuyor. Bu baskılardan şöyle veya böyle etkilenmemeleri mümkün değil. Soruyorlar, 16 milyon kişinin oyu mu daha önemlidir yoksa 11 kişinin oyu mu? O 11 kişinin oluşturduğu anayasa mahkemeleri ilk kez parti kapatmıyor ve şu anda AKP dışında bir partinin daha kapatma davasına bakıyor. Ve o 11 kişi TBMM'nin çıkardığı yasaları iptal yetkisine de sahiptir ve şimdiye kadar pek çok yasayı da iptal etti. O zaman neden 11 kişi nasıl olur da meclisin çıkardığı yasaları iptal eder sorusu ortaya atılmadı? O 11 kişinin eski başbakanları, bakanları yargılama yetkisi vardır ve bu yetkisini de kullanmıştır. Bundan sonra da kullanmaya devam edecektir. O 11 kişi bir kurumdur, yetkilerini anayasadan alan bir kurum. Ben ki yıllardır AB'ye girişimizi savundum, AB yetkililerinin Anayasa Mahkemesi'ne yönelttiği ölçüsüz eleştiri karşısında rahatsız olmaya başladım. Hele laiklik olsa da olur olmasa da diye özetlenebilecek tutumlarının demokrasiyle nasıl bağdaştırılabileceğini de anlamış değilim. Türker Alkan, 11 Yalnız Adam, Radikal Gazetesi, 22 Mayıs 2008. 3. Yazı Le Monde'un 25 Nisan 2008 tarihli sayısında Thomas Ferenczi imzasıyla yayımlanmış. Ferenczi, Avrupa Birliği yetkililerinin Türkiye'de olup bitenlerle ilgili tuhaf politikalar izlediğine değindikten sonra şöyle demiş. Tuhaf olan bir başka konu ise Türkiye'de iktidarda olan İslamcı Parti'nin laikliğe aykırılık gerekçesiyle yasaklanmasına ve yöneticilerine siyaset yasağı getirilmesine yol açabilecek dava karşısında Brüksel'in izlediği tutumdur. Avrupa Komisyonu genişlemeden sorumlu Olli Rehn aracılığıyla demokrasinin çiğnendiğine dair çığlıklar attı. Yargıçların gücünün sandığın meşruiyetinin önüne geçmesine muhalefet etti ve davanın hukuki değil siyasi olduğunu ileri sürdü. Oysa Avrupa Birliği'nin usanmadan savunduğu hukuk devletinin niteliklerinden biri, anayasaya saygıyı en yüksek değer haline getirmek ve gerektiği yerde yargının hükümeti engellemesine imkan sağlamak değil midir? Görüldüğü gibi AB adına konuşanlar ne kadar gürültü yaparlarsa yapsınlar, bazı gerçeklerin üstünü örtemiyorlar. Bu gerçeği görmeleri elbet doğru olur. Ama ondan önce kendi savundukları temel değerlere bağlı kalmayı öğrenmeleri ve çifte standartlı beyanlarla sadece kendilerini önemsizleştireceklerini görmelidir. Oktay Ekşi, Başkası Söyleyince, Hürriyet Gazetesi, 7 Mayıs 2008. Cumhuriyetimizin sigortası, militan demokrasi. 2000 yılı Temmuz ayında İrtica ve Bölücülüğe Karşı Militan Demokrasi adlı kitabım yayımlandığı zaman çok eleştiriye uğrayacağımı söyleyen dostlarıma, merak etmeyin kitabımdan rahatsızlık duyacak çevrelerde bu kitabı eleştirecek bilgi birikimi yok demiştim. 14 baskı yapan 2002 Turan Dursun ödülünü de alan söz konusu eserin önemi hakkında çok güzel yazılar yazıldı. Bunların bir kısmını 13. ve 14. basımlarına koydum. Eleştirebilen tek kişi çıkmamışken Fethullah Gülen'e yakın Aksiyon Dergisi'nin 20 Şubat 2006 tarihli sayısında Onursal Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun şu görüşüne yer veriliyordu. Militan demokrasi olmaz. Niye olmaz? Militan sözcüğünün anlamı farklı, demokrasi ile militan olmayı bağdaştıramazsınız. O iki sözcük yan yana gelmez. Çünkü militan düşünmeden körü körüne bağlı olduğu ideolojiyi takip eden kişidir. Cumhuriyetimizi ve demokratik rejimimizi irticai ve bölücü akımlara karşı yeterince koruyamamamızın gerçek nedeninin bir kısım aydınlarımızın ve özellikle hukukçularımızın militan demokrasi anlayışını yeterince bilmemeleri veya benimseyememelerinden kaynaklandığı kanaatinde olduğumdan bu konuya açıklık getirmeye çalışacağım. Hangi görüşün haklı olduğu böylelikle daha kolay anlaşılacaktır sanıyorum. İrtica ve bölücülüğe karşı Militan Demokrasi adlı eserimin ön sözü şöyle başlar. Profesör Doktor Fazıl Sağlam, sonradan Anayasa Mahkememize üye olmuştur. Siyasal Partiler Hukukunun Güncel Sorunları adlı kitabında militan demokrasi anlayışına şöyle açıklık getiriyor. Bonn Anayasası'nın 21. maddesinin en önemli özelliği militan demokrasi anlayışını yansıtmasıdır. Alman Anayasa Mahkemesi bu anlayışı Streitbare Demokratie, mücadeleci kavgacı demokrasi terimiyle ifade etmektedir. Almanya'da siyasi partilerin demokrasi için taşıdığı vazgeçilmez önemli hukuk alanında savunan partiler devleti kavramını ortaya atan Gerhard Leibholz bir makalesinde Bonn Anayasası'nın militan demokrasi anlayışını benimsemiş olmasını şu görüşlerle desteklemektedir. Alman Anayasası 21. maddenin 2. fıkrasıyla Weimar Anayasası'nın yanlış bir özgürlük anlayışıyla kendi zararına yol açacak biçimde gözden kaçırdığı bu düzenlemeyi getirmiştir. Her anayasa gibi liberal demokrat bir anayasanın da düşmanlarına karşı hukukun silahıyla kendisini koruma hakkına sahip olduğunda kuşku yoktur. Hiçbir anayasadan, hele liberal bir hukuk devleti demokrasisi öngören bir anayasadan kendisini ortadan kaldıracak koşulları onaylaması ve böylece intiharını yasallaştırması beklenemez. Liberal demokrasi de özgürlük, maddesiz, substanceless bir relativizmin ve nihilizmin görmek istediği gibi hukuksal bağlardan yoksun değildir. Böylesine yanlış anlaşılmış bir özgürlük, önce özgürlüğün kendisini ve böylece özgürlükçü demokratik temel düzeni abes bir noktaya ve sonunda yok olmaya götürür. Özgürlük siyasal alanda da keyfilikle özdeş değildir. Liberal bir demokraside de özgürlük kendisine siyasal açıdan işlerlik kazandıran varoluş temellerine bağlı olmayı şart kılar. Bu bağlılığa değişmezlik sağlamak ve buna karşı olanları devlet düşmanı olarak değerlendirmek liberal demokrasinin hakkıdır. Demokratik pek çok ülkede klasik liberal demokraside eski tevekkülü terk eden bir dönüş olmuş ve Löwenstein'ın da ateşe ateşle mukabele şeklinde ifade ettiği üzere demokraside mücadeleci bir eğilim baş göstermiştir. Profesör Doktor Münci Kapani, Freedom to Destroy, Freedom, Hirsch'e Armağan, sayfa 266. Klasik demokrasi teorisyenlerinden Mayo, Demokratik Teoriye Giriş sayfa 127, demokrasinin korunması için siyasal parti çalışmalarının anayasal sınırı aşmaması gerektiğini ileri sürüyor. Büyük hukukçu Manzani de herhalde açıktır ki ister totaliter, ister liberal, ister demokratik, isterse sosyalist vesaire olsun, her devlet işlevlerinin ve menfaatlerinin bilincindeyse varlığını, düzenini, faaliyetlerini etkili kılmak ve canlandırmak için zorunlu olan moral, ahlaki enerji bakımından tehlikeli görünen her şeye karşı kendini korumak görev ve hakkına sahiptir demiştir. Anayasal düzenimizi ve ülke bütünlüğünü görevim gereği hukuk yoluyla savunmaya çalışırken hazırladığım belgelerin, yazdığım makalelerin ve yaptığım bazı konuşmaların tüm çağdaş Atatürkçülerin benimsediği militan demokrasi anlayışına açıklık getirdiği inancındayım. Harvard Üniversitesi eski rektörlerinden Henry Rossovsky, Bir Dekanın Anıları adlı kitabında şöyle diyor. Her şeyi demokratik hale getirdiğimizde her şey daha iyiye gidecektir fikriyle kendimizi aldatmamalıyız. Aksine bunun tam tersi doğru durumda. İrtica ve Bölücülüğe Karşı Militan Demokrasi adlı kitabımın yayımlanmasından 3 ay sonra, 2000 yılı Ekim ayında, Seçkin Yayın Evi Dr. Yusuf Şevki Hakemiz'in Militan Demokrasi Anlayışı adlı eserini yayımladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda doktora tezi olarak hazırlanan bu çalışma 8 Kasım 1999 tarihinde Profesör Doktor Mehmet Akat, Profesör Doktor Cemal Baki Akal, Profesör Doktor Necmi Yüzbaşıoğlu, Profesör Doktor Turan Yıldırım ve Doçent Doktor Bihter'in Dinçkal'dan oluşan jüri önünde savunulmuş ve oy birliğiyle kabul edilmişti. Doktor Yusuf Çevki Hakemiz'in söz konusu eserinde vurguladığı hususlardan bazılarını aşağıya aynen alıyorum. Militan demokrasi kavramı ilk kez Batı Avrupa'da totaliter akımların yıkıcı etkilerinin kendini hissettirdiği yıllarda siyaset bilimcisi Karl Löwenstein tarafından kullanılmış, 1938. Militan demokrasi ve temel haklar adını verdiği makalesinde faşizmin özgürlükleri nasıl tehdit ettiğini ayrıntılı bir biçimde ele almıştır, sayfa 31. Liberal demokratik rejimlerde özgürlükler ve özellikle düşünce özgürlüğü için söz konusu olan mutlaklık, geçmişte kimi akımlar tarafından çeşitli antidemokratik amaçları gerçekleştirme yolunda araç olarak kullanılmıştır. Bunun sonucunda kimi ülkelerdeki demokratik rejimler sınırsız özgürlüklerden faydalanılarak yıkılmış ve yerine totaliter rejimler kurulmuştur. Bu durum liberal demokrasilerde mutlak özgürlük koşulunun yeniden ele alınmasını gündeme getirmiştir. Liberal demokratik rejimlerin yukarıda belirtilen amaçlarla kimi özgürlüklere bir takım sınırlamaları gündeme getirmesi militan demokrasi olarak ifade edilmektedir. Militan demokrasi anlayışı özgürlükçü demokratik düzeni korumak amacıyla demokrasi karşıtlarının bazı özgürlüklerine sınır koymayı amaçladığından bu anlayış sadece özgürlükçü demokrasilerde gündeme gelebilir. Liberal demokrasi dışındaki diğer siyasal rejimlerde zaten özgürlükler konusunda yukarıda belirttiğimiz anlamda bir serbestliği söz konusu olamayacağına göre militan demokrasi anlayışının gündeme gelmesi de düşünülemez. Hatta denebilir ki zaten bu rejimler kendini korumak amacıyla birçok özgürlüğü baştan sınırlandırmıştır. Bu rejimlerde gerçek anlamda halkın yönetime katılması ve yönetimi etkilemesi söz konusu değildir. Sayfa 16. Militan demokrasinin kavram olarak bu adla kullanılması konusunda özellikle İngilizce ve Türkçe kaynaklarda tam bir birlik olduğu söylenemez. Türkçe'de mücadeleci demokrasi kavramı da bu anlamda kullanılmaktadır. Ancak biz bu çalışmada militan demokrasi ifadesini kullanacağız. Bu konuda aynı anlamı taşıyan iki farklı adın kullanılmakta olmasının nedeni kavramın yabancı kökenli olmasından kaynaklanmaktadır. Kullanılan bu farklı adlardan militan demokrasi, İngilizce militant demokrasi ve Fransızca démocratie militante ifadelerindeki sıfatın Türkçe'ye militan biçiminde çevrilmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun yanında mücadeleci demokrasi kavramı ise Almanca'daki Streitbare Demokratie kavramının Türkçe karşılığıdır. Kavramın İngilizce karşılığında ayrıca fighting demokrasi, yani savaşan demokrasi, democracy on guard, yani nöbette, tetikte demokrasi ve combative demokrasi, yani dövüşen, kavgacı demokrasi ifadeleri de kullanılmaktadır. Kavramın asıl doğuş yeri olan Federal Almanya ile ilgili konuların ele alındığı çalışmalarda kullanılan yukarıdaki ifadelerde, militan demokrasinin mücadelecilik ve yıkıcı akımlara karşı aktif bir tutum içerisinde hazır bir biçimde bulunması vurgulanmaktadır. Kavramın farklı dillerdeki kullanımlarından da anlaşılacağı gibi, militan demokrasi kavramı demokrasinin herhangi bir nedenle bir şeye karşı mücadele etmesi ve kendini koruması gerektiğini vurgulamaktadır. Sayfa 32. Lerner'e göre militan demokrasi azimli bir gayrettir ve olumsuzluk değil, olumluluk içerisinde kendine sonsuz güveni içermelidir. Dolayısıyla aksiyoner bir tavır gerektirir. Bu bağlamda demokrasilerde en ölümcül tehlike hareketsizlik ve karşı koymamadır. Ancak yukarıda da vurgulandığı gibi militan demokrasideki mücadeleyi sadece yasal ve askeri tedbirler olarak değil, toplumun tüm kesimlerinin birlikte gerçekleştireceği girişimler olarak algılamak gerekir. Sayfa 34. Doktor Yusuf Şevki Hak Yemez yerli ve yabancı çeşitli bilim adamlarından geniş alıntılar yaptıktan, demokratik ülkelerdeki uygulamalar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çeşitli kararlarına da değindikten sonra şu değerlendirmeyi yapmaktadır. Anayasal düzeyde militan demokrasi anlayışı ise en geniş kapsamda ve klasik örnek biçiminde Federal Almanya'da geçmişte yaşanan nasyonel sosyalist deneyimden sonra hazırlanan 1949 Bonn Anayasası'nda yerini bulmuştur. Bu ülkede de uygulama düzeyinde kimi aşırılıkların olduğu görülmüş olsa da anayasal düzeyde düşünce ve siyasal parti özgürlüğü konusunda var olan sınırlamaların tamamen özgürlükleri ve özgürlükçü demokratik düzeni korumayı amaçladığı söylenebilir. Nitekim anayasada bu sınırlamaların anayasa düzenini değil, sadece hür ve demokratik temel düzeni korumak amacıyla getirilmiş olduğu belirtilmektedir. Bunu da militan demokrasinin amacına uygun bir düzenleme biçimi olarak kabul etmek gerekir. Bu temel özelliklerinden dolayı Bonn Anayasası'nın militan demokrasi anlayışının demokratik özgürlükler ile özgürlükçü demokratik rejimin korunması arasındaki hassas dengeyi belirlemede örnek alınabilecek bir nitelikte olduğu söylenebilir. Uluslararası alanda ise Batı Avrupa'daki ülkelerin ortak demokrasi standardını ortaya koyan ve ülkemiz açısından önemli bir yere sahip olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de militan demokrasi anlayışı benimsenmiştir. Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü konularında önemli sınırlama nedenlerine yer verilmekte ve sözleşmenin 17. maddesinde özgürlüğü yok etme özgürlüğü olamayacağı belirtilmekle birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, jurisprudence'ında düşünce ve örgütlenme özgürlükleri ile demokratik özgürlükçü düzenin yıkıcı akımlara karşı korunması arasında oldukça makul sınırlar çizilmektedir. Bu iki özgürlük konusunda getirilen sınırlamalarla ilgili olarak ölçülülük ilkesinin unsurlarını ve demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunluğu her somut olayda aramakla mahkeme bu özgürlüklerin sözleşmenin belirttiği sınırlar içerisinde kullanılması konusunda duyarlı ve militan demokrasinin amacına uygun bir tutum sergilemektedir. Sayfa 261. Konuyla ilgili bir kararında Alman Yüksek Mahkemesi, Alman Anayasası'nın Alman hükümetini sadece vatandaşları kişisel olarak korumak değil, aynı zamanda Alman ulusunu bir bütün olarak korumakla yükümlü tuttuğunu içtihat etmiştir. Feyiz Erdoğan, Askeri Adalet Dergisi Ocak 1994. Son söz. İrtica ve bölücülükle ancak militan demokrasi anlayışını benimsemiş aydınlar ve hukukçular savaşabilir.